Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Terry Eagleton'ın Marx Neden Haklıydı kitabının ikinci baskısı. Karl Marx'ın düşüncesine ve Marksizm geleneğine yöneltilen yaygın itirazları ele alan kısa, fakat tartışmacı bir siyasal düşünce çalışmasıdır. İlk kez 2011'de yayımlanan eser, kapitalizmin küresel mali krizler sonrasında yeniden yoğun biçimde sorgulandığı bir ortamda yazılmıştır. Eagleton'ın amacı, Marx'ın her öngörüsünün doğru çıktığını veya kendisini Marksist diye adlandıran bütün rejimlerin savunulabileceğini söylemek değildir. Bunun yerine, Marksizm hakkında dolaşımda olan suçlamaların çoğunun, Marx'ın metinlerini, tarihsel bağlamını ve kavramlarını aşırı basitleştirdiğini ileri sürer. Kitap, Marksizmin zorunlu olarak tiranlık ürettiği, her şeyi ekonomiyle açıkladığı, tarihi mekanik biçimde önceden belirlediği, reformlara karşı olduğu ya da günümüz için geçersiz kaldığı gibi 10 itiraza sırayla yanıt verir. Edebi eleştirmen kimliğiyle de tanınan Eagleton, felsefi tartışmayı canlı, polemikçi ve gündelik örneklerle örülü bir dille yürütür. Bu nedenle eser, Marx'a giriş kitabından çok, Marx'a yönelik yerleşik eleştirileri yeniden değerlendirmeye çağıran bir savunma metnidir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, Marksizmin güncelliği, kapitalizmin krizleri üzerinden yeniden düşünülür. Eagleton'ın temel hareket noktası, Marksizmin Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra kesin biçimde tarihe karıştığı yönündeki kabuldür. Ona göre bir düşüncenin geçmişteki bazı siyasi uygulamalarla özdeşleştirilmesi, o düşüncenin kapitalizm eleştirisini kendiliğinden geçersiz kılmaz. Marx'ın özellikle sınıfsal eşitsizlik, sermayenin yoğunlaşması, ekonomik hayatın dalgalı yapısı ve piyasanın toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisi hakkındaki analizleri, modern kapitalizmi anlamak bakımından hala tartışmaya değerdir. Eagleton, kapitalizmin çoğu zaman doğal ve değişmez bir düzen gibi algılandığını vurgular. Oysa kriz dönemleri, bu düzenin tarihsel olarak kurulmuş olduğunu ve belirli kurallarla işlediğini daha görünür hale getirir. Kitabın yazıldığı dönemdeki finansal çalkantılar da bu görünürlüğü artırmıştır. Buradaki sav, her ekonomik krizin otomatik olarak devrime yol açacağı değildir. Asıl mesele kapitalizmin alternatifsiz sayılmasına itiraz etmektir. Türkiye'de gelir dağılımı, güvencesiz çalışma, yüksek yaşam maliyeti ve barınma sorunları etrafındaki tartışmalar düşünüldüğünde Eagleton'ın sorusu anlaşılır hale gelir. Mevcut düzen sorun üretiyorsa onu eleştirmek için kullanılan kavramları yalnızca eski diye bir kenara bırakmak yeterli midir? Kitap, Marx'ı bir kehanet sahibi olarak değil, kapitalist toplumun çelişkilerini çözümleyen bir düşünür olarak yeniden konumlandırmaya çalışır. İkinci olarak, ekonomik indirgemecilik suçlamasına karşı, toplumsal yaşamın karşılıklı etkileri, kitabın karşı çıktığı önemli iddialardan biri, Marx'ın din, hukuk, siyaset, ahlak, sanat ve kişisel inançlar dahil her şeyi yalnızca ekonomik çıkarların sonucu saydığı düşüncesidir. Eagleton, Marksist çözümlemenin ekonomik koşulları ciddiye almasının insan hayatındaki bütün anlamları paraya ya da sınıfa indirgediği anlamına gelmediğini savunur. İnsanlar fikirler, gelenekler, etik inançlar ve duygusal bağlar üzerinden hareket eder. Ancak bu alanlar insanların nasıl çalıştığından, mülkiyetin nasıl dağıtıldığından, eğitim ve sağlık imkanlarına kimlerin eriştiğinden bütünüyle bağımsız değildir. Eagleton'ın ayırdığı nokta buradadır. Ekonomi tek neden değildir, fakat toplumsal imkanların sınırlarını ve güç ilişkilerini biçimlendiren güçlü bir etkendir.
Örneğin, hukuken eşit yurttaşlar, ekonomik kaynaklara çok farklı ölçülerde sahip olabilir.
Bu fark, eğitimden kültürel katılıma kadar birçok alanda sonuç doğurur.
Marksist bakış, yalnızca bireylerin ne düşündüğünü değil, bu düşüncelerin hangi maddi koşullarda oluştuğunu da sorar.
Eagleton böylece kaba bir determinizm ile ekonomik yapıların önemini reddeden yaklaşımlar arasında bir ayrım kurar. Bu savunmanın sınırı da açıktır.
Kültürü veya siyaseti yalnızca sınıf konumundan açıklamak yetersiz kalabilir. Fakat ekonomik ilişkileri incelemeden özgürlük, eşitlik ve demokrasi hakkında tam bir açıklama kurmak da eksik olur. Kitap bu karşılıklı etkileşimi Marx'ın daha incelikli mirası olarak sunar. Üçüncü olarak tarihsel determinizm yerine, koşullar içinde hareket eden insan eylemi, Marksizme yöneltilen klasik eleştirilerden biri. Tarihin değişmez yasalarla ilerlediği ve sosyalizmin kaçınılmaz biçimde geleceği görüşüdür. Eagleton, bu anlayışın Marx'ın tarihsel yaklaşımını fazla mekanikleştirdiğini öne sürer. Marx, üretim biçimleriyle sınıf mücadelelerinin tarihsel değişimde önemli rol oynadığını düşünür, ancak bu, insanların seçiminin, örgütlenmesinin ve siyasi çatışmaların önemsiz olduğu anlamına gelmez. Tarih belli koşullar altında yapılır, fakat o koşullar insanların önüne farklı imkanlar ve engeller çıkarır. Bu nedenle toplumsal dönüşüm ne salt iradeye bağlıdır ne de kendiliğinden işleyen bir kaderdir. Eagleton'ın savunusu, Marksizmin kapitalizmin çelişkilerini göstermesini, kapitalizmin mutlaka belirli bir tarihte çökeceği iddiasından ayırır. Ekonomik krizler, eşitsizlik veya emek ile sermaye arasındaki gerilimler değişim ihtimalini doğurabilir. Fakat bu ihtimalin hangi siyasi sonuca ulaşacağı önceden güvence altında değildir. Örgütlenme, kurumlar, toplumsal ittifaklar ve tarihsel şartlar belirleyicidir. Bu ayrım özellikle önemlidir. Çünkü Marksizm hem edilgen bekleyişle hem de her sonucu tarihsel zorunluluk diye meşrulaştırmakla suçlanmıştır. Eagleton, insanların kendi tarihlerini yaptıkları fikrini öne çıkararak bu iki yoruma da mesafe koyar. Yine de kitap, Marksist gelenekteki bazı metinlerin daha sert zorunluluk dili kullandığını ayrıntılı biçimde tartışmaz. Okur için verimli tarafı, tarihsel açıklama ile tarihsel kehanet arasındaki farkı açıkça düşünmeye zorlamasıdır. Dördüncü olarak, tiranlık eleştirisi. Marx'ın düşüncesiyle tarihsel rejimler ayrılarak ele alınır, Eagleton'ın en hassas tartışmalarından biri. Marksizmin zorunlu olarak baskıcı devletlere ve siyasi tiranlığa yol açtığı iddiasıdır. Bu itirazın ağırlığı, 20. yüzyılda kendisini Marksist olarak tanımlayan yönetimlerin baskı, sansür ve kitlesel şiddet uygulamış olmasından gelir. Eagleton bu tarihi basitçe reddetmez. Fakat Marx'ın özgürleşme düşüncesini, daha sonra onun adına kurulan devletlerin bütün uygulamalarıyla doğrudan özdeşleştirmenin kavramsal bir hata olduğunu savunur. Marx için kurtuluş, yalnızca mülkiyetin devlet eline geçmesi değildir. İnsanların ekonomik zorunluluklar, sınıfsal tahakküm ve yabancılaşma altında yaşamaktan kurtulmasıyla ilgilidir. Eagleton ayrıca liberal kapitalist devletlerin kendi tarihindeki sömürgecilik, savaş, yoksulluk ve baskı biçimlerinin de hesaba katılması gerektiğini belirtir. Bu, sosyalist rejimlerdeki suçları mazur gösterme girişimi değildir. Daha çok bir sistem değerlendirilirken çifte standart kullanılmaması çağrısıdır. Kapitalizmin tarihsel zararları onun ilki olarak savunulmasını tümüyle imkansız hale getirmiyorsa, ses sosyalizmde yalnızca en kötü tarihsel örnekleri üzerinden ele alınmamalıdır. Buna rağmen eleştirel bir okur için çözülmemiş soru kalır. Ekonomik iktidarın merkezileşmesi, siyasi iktidarın merkezileşmesini nasıl engelleyecektir? Eagleton, Marx'ın ayrıntılı bir kurumsal model bırakmadığını kabul eden çerçevede konuşur. Kitabın gücü, Marksizmin otoriterlik arasındaki otomatik bağa itiraz etmesidir. Sınırı ise, demokratik güvencelerin somut tasarımını kapsamlı biçimde sunmamasıdır. Son olarak, reform. Ütopya ve sınıf siyaseti hakkındaki yerleşik varsayımlar sorgulanır, Eagleton, Marksistlerin reformlara karşı olduğu. Yalnızca şiddetli devrim beklediği ve imkansız bir ütopya tasarladığı yönündeki eleştirileri de hedef alır. Onun çizdiği çerçevede Marksizm, mevcut düzen içinde ücret, çalışma koşulları, sosyal güvenlik ve demokratik haklar için verilen mücadeleleri anlamsız saymaz. Reformlar insanların hayatını somut biçimde iyileştirebilir. Ancak reformların tek başına eşitsizlik ve mülkiyet ilişkilerinin daha derin kaynaklarını her zaman değiştiremeyeceği de vurgulanır. Bu iki düzeyi ayırmak, reform ile daha köklü dönüşümü zorunlu rakipler gibi görmemeyi sağlar. Ütopya konusunda ise Eagleton, Marx'ın gelecekteki toplumun ayrıntılı planını yazmamasını bir eksiklikten çok ilkesel ihtiyat olarak yorumlar. Henüz var olmayan bir toplumun gündelik kurumlarını peşinen tasarlamak, insanların kendi koşullarında vereceği demokratik kararların yerine geçebilir. Marx'ın hedefi, hazır bir cennet tasviri değil, insanların ihtiyaçlarını ve yeteneklerini daha özgürce geliştirebileceği maddi koşulları düşünmektir. Kitap ayrıca işçi sınıfının ortadan kalktığı iddiasını da sorgular. İş biçimleri değişmiş, sendikal örgütlenme zayıflamış ve emek parçalanmış olabilir. Fakat ücret karşılığı çalışmak zorunda olan geniş kesimlerin varlığı sürer. Eagleton'ın yaklaşımı sınıfı yalnızca fabrika işçisi imgesiyle sınırlamaz. Bu sav, günümüzün kimlik, cinsiyet, göç ve ekoloji mücadelelerini önemsizleştirmeyi gerektirmez. Daha çok bu mücadelelerin ekonomik güç ve mülkiyet ilişkilerinden ayrı düşünülemeyeceğini hatırlatır. Sonuç olarak Marx neden haklıydı? Marx'ın bütün eserlerini ilk kez öğrenmek isteyenler için tek başına yeterli bir başvuru kaynağı değildir. Eagleton, Marx'ın temel metinlerini sistematik biçimde açıklamaktan çok Marksizm karşıtı itirazlara cevap verir. Bu yüzden Marx'ın Kapitali, Komünist Manifestosu ya da erken dönem yazılarıyla birlikte okunduğunda daha verimli olur. Kitap özellikle siyasi fikirlerin sık sık sloganlara indirgenmesinden rahatsız olan okurlara, sosyal bilim öğrencilerine ve kapitalizm eleştirisinin güncelliğini tartışmak isteyenlere hitap eder. Okura kazandırdığı başlıca şey, Marx'ı ya tümüyle mahkum edilmesi gereken bir geçmiş figürü ya da hatasız bir otorite olarak görmemektir. Eagleton tartışmayı daha dikkatli sorulara taşır. Marx gerçekten ne söyledi, sonraki rejimler onun düşüncesinden hangi noktalarda ayrıldı?
Kapitalizm için normal kabul edilen sorunlar sosyalizm söz konusu olduğunda neden kesin hüküm sayılıyor?
Benzer siyasal düşünce kitaplarından ayrıldığı yer, tarafsız bir genel tarih anlatısı sunmak yerine açıkça savunmacı ve polemikçi bir yöntem benimsemesidir. Bu tutum kitabı canlı ve erişilebilir kılar, fakat bazı okurlara karşı argümanları fazla geniş özetlediği izlenimini de verebilir. Dolayısıyla en iyi okuma biçimi, Eagleton'ın sonuçlarını son söz saymak değil, onları Marx'ın metinleri ve farklı eleştirilerle karşılaştırmaktır. Böyle yapıldığında eser, Marksizm tartışmasındaki kavram karmaşasını azaltan, kısa ama yoğun bir düşünsel müdahale olarak öne çıkar. Destek olmak isterseniz Terry Eagleton, kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.